Ayrım 14. 34. bölüm. Hiç yalan söylemedim. Güler. Hiç yalan söylemem. Herkes söylemediğini iddia eder ama ben gerçekten söylemem. Belki de şanslı bir kadın olduğum için böyleyim. Çünkü çocukluğumdan beri yalan söylemek zorunda bırakılmadım hiç. Hayatım boyunca yalan söylemem gereken hiçbir şeyle karşılaşmadım. Benim için yalana başvurmayan insanlardan çok, çevresindekileri yalan söylemek zorunda bırakmayan insanlar daha önemlidir. Herhangi bir nedenle elinde güç olan kişi, yanındakileri ürküterek, baskı yaparak yalan söylemeye mecbur ediyorsa, yalanı söyleyen mi hatalıdır, söyleten mi? Ne annem, ne babam, ne Yılmaz beni yalan söylemek zorunda bırakmadı. O yüzden onları hayranlıkla anıyorum her zaman. Benim yalancı olmayışımın nedeni onlardır. O kadar yalan söylememeye alışmışım ki, doğruları söylemek uğruna zaman zaman kırıcı olduğumu bile fark ediyorum. Ama o an düşündüğümü söylemezsem şayet, çok kötü bir şey yaptığım duygusuna kapılıyorum. Bu saç rengi sana çok yakışmış kadar basit bir yalanı bile söyleyemiyorum. Bunu söylersem o kişiyi aldattığım duygusuna kapılıyor, kendimden hoşlanmıyorum. Yılmaz bir anlam çıkarmaya çalışarak, ısrarla gözlerimin içine bakarken, yanına yatıp saatlerce konuştuğum günlerde bile ona yalan söylememiştim. Onun kulağına iyi olacağını, her şeyin düzeleceğini, eski günlerimize kavuşacağımızı fısıldıyordum. Yeter ki dayan, güçlü ol. İşte hep beraberiz. Eskisi gibi iyi olacağımıza inan diyordum. Böyle olacağına inanıyordum. Bunları asla ona güç vermek için kalbimden uydurmuyordum. Beni dinlerken gözlerini gözlerimden bir dakika bile ayırmıyordu. Gözleriyle gülüyordu. O da inanıyordu her şeyin eskisi gibi olacağına. O da inanıyordu minik su yılanlarından korktuğumuz için çığlıklar atarak girdiğimiz o gölde tekrar yüzeceğimize. O da inanıyordu sörf yaparken cayır cayır yanıp akşam yoğurt sürülmüş vücutlarımızla birbirimize dokunmadan sevişmeye çalışırken katıla katıla güleceğimize. O da inanıyordu basket maçlarında takıma amigoluk yapacağımıza. O da inanıyordu otel bulamadığımız için bir kamyonun kasasında uyuyacağımıza. Yeniden. Saatlerce anlattıklarımı, yani yaşadıklarımızı dinlerken gözlerinin içi gülüyordu. O an her şey duruyordu ve biz tekrar geçmişi yaşamaya başlıyorduk. Yaşadığımız geçmiş değil, o an gibiydi. Kazaya kadar yaşadıklarımızı en ince ayrıntılarına kadar tekrar tekrar ona anlatırken bunlar bana da geçmiş gibi gelmiyordu aslında. Sanki o an yaşıyorduk. O an yaşıyormuşçasına tatmin olmuş, mutlu, huzurlu ayrılıyordum yanından son cümleyi söyledikten sonra. O da mutlu ve huzurlu, yüzünde gizli bir gülümseme, derin bir uykuya dalıyordu. Benim bebeğimin masalları yaşadıklarımızdı. Adede masallarını ise kendi bebeğimize saklıyordum. Buna inanıyordum. O gün, o seviştiğimiz mucizevi gün bir bebeğimiz olacağına inanmıştım. O mucize ben zevk alayım diye değil, ikimizin bir bebeği olsun diye gerçekleşmişti belki de. Bir çocuk doğuracaktım ve bu çocuk sayesinde onun iyileşmesi çabuklaşacaktı. Bir bebeği kucağına alma dürtüsünden daha güçlü bir şey olamazdı. Ertesi gün karnımı kontrol etmeye başlamıştım. Her gün aynanın karşısında bedenimi inceliyor, göbeğimi okşuyordum. Haftalarca sürdü bu. Aynaya yandan bakıyor, karnımın şişmeye başladığını görüyordum. Gebe olmadığımı inandıracak hiçbir şey gerçekleşmiyordu bedenimde, işin garibi. Yani adet görmüyordum. Hiç kimseye söyleyemiyordum gebe olduğumu. Felçli, yatalak bir adamla nasıl olur da sevişebilir? Bir de hamile kalabilirdim. Buna kimi inandırabilirdim? Bebek doğduktan sonra öğrenecekler. Yılmaz iyileştiğinde ise her şeyi anlayacaklardı. Üzerime bol kazaklar giyiyordum. Yanına yattığımda Yılmaz'ın elini alıp karnıma koyuyordum. Ona söylememiştim. Kendisi anlasın istiyordum. 4 ay sonra bebeğin kız mı erkek mi olacağını öğrenmek için yolda ilk gördüğüm jinekolog tabelası asılı binaya daldım. Doktor kısa bir süre muayene etti ve kederli bir ifadeyle "Siz gebe değilsiniz." dedi. Dik dik suratına bakıp, "Hayır," dedim. "Gebeyim ben." Hiç sinirlenmedi. Bu tür olaylara alışık gibiydi. Hayatında bir üzüntü olup olmadığını sordu. Ruhsal travma yaşandığında bu gibi durumlar, mesela adet görmemek olabilir, dedi. Ona hayatıma dair ipucu vermedim. Hiçbir şey anlatmadım. Yol boyunca ağladım, ağladım. Eve gittiğimde Yılmaz'a da bir şey belli etmedim. Yine de içimde bir ümit vardı. Epey sonra Yılmaz bana dedi ki, "Bu sevdadan vazgeç. Çocuk olmasına gerek yok. Ben sadece seni terk etmemek için çabalıyorum var gücümle. Bir de bebekle yorma beni. Senin için yaşamak istiyorum." Bir uçurumun kenarındaydık. Oradan denize atlamaya hazırlanıyorduk. El ele tutuşmuştuk. Ona sevgiyle baktım. Sımsıkı sarıldık birbirimize. Sonra kendimizi uçurumdan aşağı bıraktık, uçmaya başladık. Uçtuk, uçtuk, uçtuk. Hafif bir rüzgar esiyordu. Altımızdan bulutlar geçiyordu. O kadar mutluyduk ki. Uyandığımda odasına koşup onu sevgiyle kucakladım. Teşekkür ettim. Gerçekten ve özellikle rüyama girip bunları anlattığına inanamıyordum. Neyse. Şimdilerde ise derin ve asla içinden çıkamayacağım bir yalanın içinde yaşıyorum. Selin ile Demet'in yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ama bunu onlara söyleyemiyorum. Söylersem hayatlarının bütün akışı değişecek. Hiçbir şey kendiliğinden gideceği noktaya kadar gidemeyecek. Bunu hissediyorum. Gerçek insanların senaristi olmak istemiyorum. Onlara iyilik yapayım derken zarar vermekten korkuyorum. Ama her ikisini de dinlerken onların kahramanlarını bile bilmeden anlattıkları bir filmi tüm kahramanlarına kadar tanıyarak dinliyor, bundan büyük mutsuzluk duyuyorum. Demet'in hayatındaki erkeğin Bora olduğunu söylediği anı hiç unutamıyorum. "Spor yazarı Bora Eren mi?" demiştim şaşkınlıkla. O da şaşkınlığıma şaşırmış, yüzümün al al olmasını Bora'yı tanıdığıma ve ondan hoşlandığıma yormuştu. Telaşla, "Tanıyor musun, sevmiyor musun?" diye sormuştu. "Televizyondan biliyorum, ukala bir adam," demiştim kendimi sakinleştirmeye çalışarak. Selin'i de Demet'i de çok seviyorum. İkisinin de acı çekmesine kendi kardeşlerimmiş kadar üzülüyor, onlara bir akıl verememenin suçluluğunu ve yürek darlığını yaşıyorum. Selin, Bora'nın kendisinden hızla uzaklaştığını, günlerdir ona dokunmadığını, hatta konuşmadığını, geceleri başını alıp gittiğini, bunun sebebini bir türlü anlayamadığını anlatıyor. Bir kez sordu, "Acaba başka bir kadın olabilir mi Güler abla?" diye. En sıradan insanın söyleyeceği, en sıradan yanıtı verdim. "Böyle şeyleri hiç aklına getirme. Erkekler arada sırada bu tür bunalımlar yaşarlar. Sabırlı ol," dedim. Demet ise Bora'ya öfke duyuyor ama onu çok özlediğini anlatıyor. Evli oluşunu bir suç olarak görmüyor elbette ama Bora'ya derin bir kızgınlık duyuyor. O geceden kısa bir süre sonra Bora onu defalarca aramış. Hatta iki kez kapısına gidip o sıcak poğaçalardan bırakmış. Demet yanıt vermemiş bunlara. "Evli bir erkek, hem de çocuklu," diyor nefretle yüzünü buruşturarak. Demet Sinan'a da yanıt vermiyor. "Onu görmeye dayanamam," diyor. Sinan'ın aşırı duygusal mesajları ise onu yumuşatmaktan çok çileden çıkarıyor. Kendi kendime, "Dürüst ol. Bu iki kızı tanımasaydın, her birine ne söylerdin? Öyle doğal davran," diyorum. "Eğer Selin'i tanımasaydım," Demet'e, "ara onu, aşkı bulmuşsun, yitirme. Belki de mutsuz bir beraberliği vardır. Aralarında bir şey kalmamıştır. Sevgileri bitmiştir. Evliliğin bitişine sen neden olmayacaksındır. Ara, aşkı yaşa doyasıya," diyebilirdim. Eğer Demet'i tanımasaydım, Selin'e, "Hoş, neşeli, cici bir kadın ol. Evliliği monotonluktan kurtaracak bir şeyler yapmaya çalış. Ama doğal ol. Onun üzerine düşme. Dostça davran. Konuş. Şimdiye dek seni üzecek bir şey yapmamış bir erkek. Demek ki ciddi bir sorun yok. Onu seviyorsan ona iyi davran," diyebilirdim. Bunları söyleyemiyorum. Onlara önerdiğimi, doğal olmayı kendim beceremiyorum. Tek yapabildiğim ise ikisine de ısrarla "Seviyor musun?" diye sormak oluyor. "Seviyorum," diyorlar. Seviyorlar gerçekten. Gözlerinden anlıyorum bunu. Aralarındaki tek fark ise sevgilerin birisinin çok taze ve sıcak, ötekinin biraz bayatlamış ve soğumuş olması. Taze olanı daha keyifli ama coşkulu görünüyor çünkü sıcak. Dokununca hissediliyor, el yakıyor. Bu sevgi bayatlayıp soğuyana dek akıldan hiç çıkmayacak. Sıcaklığıyla dokunduğu yerleri yakıp acıtacak. Soğuduğunda ise değdiğinde hissedebildiği için varlığını unutup gidecek. Onlara öğüt veremiyorum. Yılmaz olsa ne söylerdi diye düşünüyor, bunu bile bulamıyorum. En az onlar kadar mutsuzum. Hayatımda ilk kez birilerini aldattığımı düşünüyor, kötü ve yanlış bir şey yaptığım duygusuna kapılıyor, geceleri uyuyamıyorum. Bir çare bulamıyorum. 35. Bölüm. Evli ise evli. Demet, Bora. Bora hayatının en sıkıntılı günlerini yaşıyordu. Demet'in mesajlarına cevap vermemesine inanamıyordu. Evli ise evliydi. Evli olması onun hatası mıydı? Evet, oldukça erken evlenmişti. Ama Demet'in buna kızmaya ne hakkı vardı? Her gece mutlaka sitenin içine girip Demet'in oturduğu apartmanın önünden geçiyor, durup onun penceresine bakıyordu. Şeytan diyordu, git çal kapısını. Demet ise Bora'dan her mesaj gelişinde elindeki telefonu bırakamıyor, mesajları okuyor, okuyor, ezberliyordu. Haberleri okuduğunda onun kendisini izlediğinden emin, sadece Bora'nın gözlerinin içine bakarak konuştuğunu düşünüyordu. Bora karşısındaymış gibi o kadar heyecanlanıyordu ki birkaç kez kekelemişti. Bir gün Bora'dan "Evli olmak suç mu Demet?" diye bir mesaj geldi. Demet çok tuhaf, çok zor ve mutlaka yanıtlaması gereken bir soru karşısında kalmış gibi uzun uzun düşündü. Ve doğru yanıt buldu. Evli olmak bir suç değildi elbette. Peki o zaman suç işlemeyen birisini niçin cezalandırıyordu? Bulduğu yanıtı önemli birisine onaylatması da gerekiyordu. Annesine telefon etti ve sordu. Anne, evli olmak suç mu? Annesi bu sorunun altında yatan esas soruyu anlamıştı. Hızla düşündüğü doğru yanıtı vermek için kelime oyunları yapmak istemiyor. Evli olmak suç değil ama evli olduğu halde diye başlayan uzun bir anne söylevi çekmek istemiyordu. Üstelik ne söylerse söylesin, dünyanın en mantıklı, en doğru cümlelerini bile kursa, şu anda kızına yardım etmesinin mümkün olamayacağının farkındaydı. Çünkü o büyük heyecanı biliyordu. Bir gün gelip soğuyacağını bilse de, o kahredici duygular yaşanırken bunu anlamanın mümkün olamayacağını anlatamazdı. Hissediyordu. Kızı direnemeyecekti. Evli olmak suç değil Demet, dedi. Tüm çabalarına karşın sesindeki o paniği, o endişeyi yok edememişti. Biricik kızı, dünyadaki her şeyden çok sevdiği, canını, kanını, tüm mutluluğunu ona vermeye hazır olduğu insan, engelleyemeyeceği bir keder girdabına atlamak üzereydi. Tamam anne, dedi. Elinde telefonu, bir parmağı cevap tuşunun üzerinde hiç kıpırdamadan saatlerce oturdu. Sonra o karar anı geldi. Suç değildir, yazdı ve gönderdi. Bora derin bir nefes aldı. Bir round daha kazanmıştı. 36. Bölüm. Öpüşmek. Demet, Bora. Bora, Demet'e giderken onun en sevdiği tatlıyı aradı. Hiçbir pastanede tiramisu bulamadı. Sonra onun çok seveceği bir pastayı, içi vıcık vıcık çikolata dolu, dışı da kakao tozuyla kaplı olanını aldı. Sokaktaki çiçekçiden Demet'in en sevdiği çiçekleri, rengarenk kasımpatıların hepsini aldı. Kucağına sığmayacak kadar büyük bir buket oldu. Oyuncakçı dükkanının vitrinindeki en az kendisi kadar kocaman ayının önünde uzun uzun düşündü. Acaba bu Demet'in hoşuna gider miydi? Sonra çiçekleri, pastayı ve kocaman ayıyı taşıyamayacağına karar vererek minicik bir tane satın aldı. Bunu pasta kutusunun üzerine taktı. Demet'in kapısını çaldığında yüzü çiçeklerle kapanmıştı. Demet çiçekleri ve pastayı elinden aldı. Yemek masasının üzerine bıraktı. Karşı karşıya kaldılar. Uzun uzun bakıştılar. Kızgın, kırgın, çaresiz, hem de güçlü hissediyorlardı kendilerini. İkisinin de gözleri dolmuştu. Bir damla yaş süzüldü Demet'in gözlerinden. Bora Demet'e yaklaştı. Gözünden akan yaşı öptü. Dudaklarını dudaklarına kondurdu. Dokunduğu bile anlaşılamayacak kadar belli belirsiz ve yavaş yavaş öpmeye başladı. Bir ılık rüzgar gibiydi önce dudakları. Utangaç, tedirgin, meraklı. Sonra tutku hissedildi. Daha sonra da aşk. Dudakları içlerindeki acıyı unutturmak istercesine birbirlerini acıttı. Kenetlendi. Ayrılmadı. Sevgiyle, aşkla, özlemle dolu öpüşmekten daha güzel, daha keyifli, daha erotik, daha şefkatli ne olabilir? Nasıl bir şey bunun yerini doldurabilir? Demet'in zamanın durmasını istediği yegane andı. Belki bu an. İkisi de öpüşmenin böylesi bir zevk olabileceğini unutmuş gibiydi. Ve tuhaf bir şaşkınlık içindeydiler şimdi. Bora, bugüne dek öpüştüğü hiçbir kadınla bu zevki tatmadığını hayretle düşünüyordu Demet'i öperken. Selin'le. Belki, belki ilk yılda. O kadar çok zaman geçti ki. Demet bugüne dek öpüştüğü hiçbir erkekle, ki zaten son 5 yıldır sadece Sinan'la öpüşmüştü, bu zevki tatmadığını hayretle düşünüyordu. Sinan'la. Belki. Belki ilk yılda. O kadar çok zaman geçti ki. Gel oturalım. Seni o kadar özledim ki, dedi Demet. Büyük kanepeye oturdular. Ben de seni çok özledim. Her gece gelip pencerelerine baktım, biliyor musun? Ne kadar güzelsin. Hafta sonu seni izlemeden hiçbir yere gitmedim. Gidip televizyonu kucaklamak, ekranı öpmek, seni oradan çıkartıp içime sokmak istiyordum. Makinalı tüfek gibi konuşuyordu hiç durmadan. Ben de spor programlarını izledim. Ama sadece bir kez. Maç sonrası yorum yaparken seni yakalayabildim. İzlemişti ve Bora'yı takımı yenildiği için sinir içinde bağırıp çağırarak konuşurken çok sıradan, hatta çirkin bulmuş. Yine de onu özlemle bakarak, ben bu adamı niçin bu kadar çok istiyorum diye düşünmüştü. Öpüştüler, seviştiler, şarap içtiler, tekrar seviştiler. İkisi de birbirlerinin hayatlarına dair sorular sormak istiyor ama bir türlü buna cesaret edemiyorlardı. Birbirlerinin yaşamlarında adlarını bile bilmedikleri kişileri çok önemsiyor ama büyü bozulacakmış gibi konuşmaya çekiniyorlardı. Demet yatağa bir tabak dolusu makarna getirdi. Bora, inanmıyorum, ne zaman yaptın bunu diye bağırdı. Bir kalktım su koydum, bir kalktım makarnayı koydum. Oldu işte, dedi Demet. Bora'nın ışıklı saate gözü kaydı. 4:27 rakamlarını gördü. Kıpkırmızı parlıyordu. 4:28 oldu. Hadi bakalım. Karar ver diyordu sanki sayılar. Bu gece bu evden ayrılamazdı. Asla. Ama asla bunu Demet'e yapamazdı. Kendisini bir yana bırak, bu kadını bir kez daha üzemezdi. Bunu biliyordu. Ama evet, telefon etmesi gerektiğini de biliyordu. Bir kez daha aynı şeyi Selin'e de yapamazdı. Peki nasıl yapacaktı? Ne yapacaktı? Demet'in yanından Selin'i ararsa bütün bu yaşadıklarını bir çırpıda silip atacaktı. Büyü bozulacak, kötü bir filme dönüşecekti her şey. Çiçekler, pastalar, sevişmeler, şu mumlarla aydınlatılmış odada yiyecekleri makarna. Aşkları, özlemleri. Bir telefonla hepsi yok olup gidecekti. Hayır, Demet'e bunu yapamazdı. Ama Selin'e de bunu yapamazdı. Bir dakika geliyorum, dedi. Ceketinin cebinden telefonunu aldı, tuvalete girdi. Selin'e, bu gece gelmeyeceğim. Çok önemli, sonra anlatırım, mesajını çekti. Bunu nasıl akıl edememişti önceden? Demet tuvaletin önünden geçerken o minicik, küçücük tuş seslerini duydu. İçi ezildi, canı sıkıldı. Üstelik kulağını kapının üzerine koyup bundan emin oldu. Koşa koşa gidip yatağa girdi. Anlamıştı tabii Bora'nın karısına mesaj yolladığını. Yapacak bir şey yoktu. Şimdilik yoktu. Bu gecenin keyfini bozmak istemiyordu. Elbette Bora karısına mesaj yollayacaktı. Ama demek ki bu gece burada kalacaktı. Önemli olan da buydu. Demet bir round kazanmıştı. Ayrım sonu, sayfa 133.